Anafor, Erhan Bener.
Ayrım 5.
İclal, takındığı zorlama ciddi tavrını değiştirmeden ama bir yandan da gözlerini bana anlattığın masalı bakalım ona nasıl yutturacaksın der gibi kırpıştırarak içeride sizi bekliyorlar efendim dedi. Az önce de Mardin'de telefonla konuştular kardeşi İlhan Bey'le. Cahit odasının kapısını açmadan önce yine bir an durakladı. Lütfen uzatma bu oyunu, gülünç oluyorsun dedi. Sonra kararlı bir tavırla kapının kolunu çevirdi, içeri girdi. Nükhet görünürde yoktu. Yukarıdaki toplantı salonunda bekliyordu herhalde. Kapıyı açtı, genç kadın yine çok rahat, gözü yormayan eşyalarla döşenmiş olan toplantı salonunun en dipteki köşesinde pencere kenarındaki şezlongu andıran tek koltuğa adeta gömülmüş, bir elinde uzun bir ağızlığa takılı sigara, öbür elinde bir Alman kadın dergisi, okumaktan çok uyumamak için çaba harcar gibi görünüyordu. Cahit'in içeri girdiğinde yüzü hemen fark etmedi. Cahit hızla genç kadının yanına yaklaştı ve kımıldamasına fırsat bırakmaksızın eğilerek omuzlarını tuttu. Dudaklarına bir öpücük kondurdu. Nükhet onun bu öpücüğü uzatmasına elindeki dergiyi fırlatarak ve beklenmedik bir çabuklukla göğsünden iterek engel olabildi. Rahat bırak şimdi. Yeniden doğulan Cahit bu tepkiden çok şaşırarak ne oluyor sana dedi, benden kaçıyorsun bakıyorum. Nükhet eliyle yandaki koltuğu işaret etti. Otur hele şuraya bir soluk al dedi. İşte geldim. Kaçtığımı kim söyledi? Cahit sessizce oturdu Nükhet'in işaret ettiği koltuğa. Yanı başında duran sehpadaki kristal sigaradan aldığı sigarayı yakarken sitemli bir sesle ''Yolculuğunun keyifli geçtiği anlaşılıyor.'' dedi. ''Beni özlememişsin.'' ''Saçmalama. Bu geziye çıkmamı sen istemiştin. Unuttun mu yoksa?'' ''Oradaki işlerle birimizden birinin ilgilenmesi gerekiyordu. Sen çok meşgul olduğun için.'' Öyle, biliyorsun. Nükhet belirsizce göğüs geçirdi. Durumu umutsuzdu. Cahit'ten 5 yaş büyük olduğunu, pek yakında 40'ına gireceğini unutmaması gerektiğini biliyordu. Yaşını belli etmemek için ne yaparsa yapsın, o hiç yüzlemese bile, bunu kendi belleğinden, her davranışını acımasızca sorgulamaktan bir türlü vazgeçmeyen beyninin yargıcından saklayamazdı. Hiçbir güzellik salonu başaramazdı bunu. İçini çekti. Erken geleceğe benzeyen bir yaşlılığın belirtileri miydi, yoksa bu kötümser düşünceler? Ne oluyordu? Bu tür bir gelişmeyi beklemiyor değildi. Er ya da geç. Dahası onunla daha yakın, daha sürekli bir yakınlığın olanaksızlığına kendisini hazırlamış olduğunu sanıyordu son zamanlara kadar. Şimdi şu Sevin denilen küçük, deneyimsiz, aptal şey yüzünden umutsuzluğa düşmesinin ne alemi var? Yok hayır, savaş alanını öyle çabucak düşmana bırakacağından değil. O, daha önceki gün Frankfurt'a gittiği güzellik enstitüsünün body epilasyon uzmanı Doktor Izertet, vücudunuz bir harika madam, ipek gibi bir teniniz var. Üstelik ben sizin yerinizde olsam o doğuştan kıvırcık, yeşilimsi kızıl tüylere dokundurtmam dememiş miydi? Doktor Izertet'in öğüdünü tutmuştu. Sadece biraz boya, bir de kendine özel, öyle etkisi kolay gitmeyen bir koku. Vahşi bir koku. Evet, henüz korkması için bir neden yok. O ağzı süt kokan gencecik kız, nikah defterine imza attırsa bile kolay kolay elinden alamazdı Cahit'i. Şimdilik güzelliğinin en olgun çağında. Cahit onun verdiği mutluluğu başka hiçbir kadında bulamazdı. Hele cinsel fantezilerini parayla satın alabileceği kadınlarla asla. Cahit, Nükhet'e güvenebileceğini de bilir. Genç adamın gözlerinin içine dikkatle baktı. Parlamaya hazır küçük alevi gördü. Bir haftadır gövdesinin bütün gözenekleri bu anı beklemişti. Daha Frankfurt'ta, havaalanında uçaktan iner inmez tuhaf bir özgürlük, ondan da fazla canlı, şehvetli, kışkırtıcı bir atmosfer sarıyordu çevresini insanın. Genç, yakışıklı, sarışın ve dipdiri erkeklerle kısacık etekleri neredeyse bellerine kadar sıyrılmış, uçarı, mis gibi kokan, çapkın bakışlı gencecik kızlar. Birbirinin sırtına dayanabileceği her köşede birbirlerine sarılmış öpüşüyorlardı. Öylesine rahatlardı ki, yanlarından geçenler onları rahatsız etmemek için sokaklarda adeta ayaklarının ucuna basarak yürüyorlardı. Gerçi orada bile, yollarda ya da büyük mağazalarda, Alman ya da Avrupalı olmadıkları belli, Faslı, Cezayirli, belki de Türk, kara bıyıklı, esmer tenli adamların bakışları korkutucuydu. Yanlarından geçen kadınlarla sanki hep yabanıl bir biçimde kaynatıp yaralarda sarmak istediklerini seziyordu insan. Ama olsun, yine de hele o lüks otelin lobisinde oturuşlarından ötürü herhangi bir kınanmaya hedef olmayacaklarını içgüdüsel olarak bilen o güzel kadınların yanında her zaman kendisini de onlardan biri olarak hissetmişti Nükhet. Ama elbette unutması olanaksızdı. Cahit'in onu bu geziye neden gönderdiğini anladığı zaman yüreğine inecek gibi olmuştu. Nükhet yanındayken evet diyecek yürekliliği gösteremeyeceği için onu uzaklaştırmıştı İstanbul'dan. Bu da aslında iyi bir şeydi. Onu büsbütün yitirmekten korkmuştu. Ama şimdi gözlerinde beliren o küçük alev, Cahit hala onu arzuluyordu. Hiç kuşkusu yoktu artık. Şu anda vücudunun en derin yerlerinde köpüklenmeye başlayan isteğin karşı konmaz çekimi, erkeğin bütün varlığını titretecek bir üst dalga boyutuna ulaşmış gibiydi. Onu ilk gün olduğu gibi yeniden baştan çıkarabilecekti. Rahatladı ve bu rahatlık duygularını büsbütün kamçıladı. Hiçbir şey umurunda değildi artık. Sırılsıklam olmuştu. Upuzun, düzgün ve kusursuz bacaklarını vücudunun derinliklerindeki bağırtılı açlığı belli edecek biçimde açarak koltuğun yumuşaklığına iyice gömüldü. Bakışları aynı anda bu apaçık çağrıyı hemen hemen karşı konulmaz bir buyruğa çevirmek ister gibi keskinleşmişti. ''Ben seni hep özlerim.'' dedi. ''Biliyorsun. Ama ya sen? Sen de beni özledin mi?'' Sesi öylesine baştan çıkarıcı bir şehvetle yüklüydü ki adam bütün vücudunu karşı konulmaz bir isteğin, bir titreşimin sardığını hissetti. Tutkusu artık çamaşırlarından fırlayacak gibi belirginleşmişti. Özlemini anlatacak daha inandırıcı bir kanıt olamayacağını düşündüğü için bu kez koltuğa daha çok yaklaştı, elini uzattı, genç kadının elini avucunda sıktı, parmaklarını pantolonun düğmelerine doğru yaklaştırdı. Genç kadının rengi birden sarardı. Karşı konmaz bir çekimle yarı uzanmış bir biçimde oturduğu koltuktan yere kaydı. Adamın karşısında diz çökerek pantolonun düğmelerini çözmeye başladı. Karşısındaki görünüm bütün kuşkularını giderecek kadar açık ve inandırıcıydı. Daha şimdiden açılıp kapanan burun deliklerinden beyninin en uslanmaz odacıklarına uzanan o keskin kestane kokusuyla başı dönerek dilinin ucunu nabzının atışları duyulan erkekliğe dokundurdu. Adam iki eliyle kadının saçlarını iki yanından canını acıtırcasına bastırarak onu kendisine doğru çekiyor. Bu arada onun keskinleşmiş dişlerinin etine battığını fark etmiyordu. Sonunda sarsılan gövdesi dengesini yitirdi. Kendisiyle birlikte kadını da yere sert halının üzerine sürükledi. Sanki bir haftadan beri değil de Leyla ile Mecnun gibi bir ömür boyu birbirlerini beklemişlercesine vücutları birbirine kenetlendi. Hazlarının doruk noktasına ulaştıkları sırada bu dünyanın o kadar uzağındaydılar ki kapının açıldığını, İclal'in meraklı bakışlarının önce olan biteni anlamadan boş görünen salonda dolaştığını, sonra yükselip alçalan dalgalar gibi sarsılmakta olan birbirine karışmış iki gövdeyi fark edince şaşırarak orada kala kaldığını, daha sonra yüzünde kindar bir gülümseme geldiği gibi sessizce odadan çıktığını fark etmediler. Cahit, gücünün tükendiği noktada kendisini yere, kadının yanına sırt üstü bıraktığında, özlemin bir tatlı bitkinlik içinde eriyip gittiğini hissetti. ''Nasıl?'' dedi, ''özlemiş miyim seni?'' Nüket'in bakışları şimdi daha çok durgun bir denizi andırıyordu. "Muhteşemdin," dedi yorgun bir sesle. "Ama bu akşam bana gelmemek için bunu bahane edeceğini biliyorum." Cahit, ayaklarının ucuna toplanmış olan pantolonuyla kendisini gülünç bulmaya başlamıştı bile. Bir eliyle kemerini çekiştirirken öbür eliyle genç kadının saçlarını okşar gibi yapıyor, aslında onun hareketini görmesine engel olmaya çalışıyordu. Ama aynı anda Nüket de kendisini acınacak kadar terk edilmiş hissetmeye başladığı için sadece bir ayak parmağının ucuna takılı kalan eteğiyle külotunu beline çekme savaşı içindeydi. İkisi birden gülmeye başladı. Cahit, başka çare olmadığını kabul ederek doğruldu, kalktı. Nüket de arkasını dönerek eteğiyle külotunu çekmeyi başardı. Cahit, onun böyle bir durumda seyredilmekten hoşlanmadığını bildiği için çalışma odasına geçmişti bile. Bu odada İhlal'in odası ve toplantı salonu gibi sade ve modern bir tarzda döşenmişti. Sadece bu odada duvarlara asılmış olan madeni çerçeveli tablolarda görünenler avantgard resimler değil, şirketin Türkiye'de ve yurt dışında yapımını üstlendiği çeşitli teknik inşaat işleriyle ilgili şantiye fotoğraflarıydı. Anadolu'nun doğusunda bir büyük rafinerinin santral inşaatı, otoyollar, bir liman, Suudi Arabistan'da bir cami, Irak'ta halk tipi evler, Libya'da bir baraj. Bu dev yapı ve bayındırlık fotoğraflarının pek göze çarpmayan bir köşesinde Ortaköy'deki iki katlı ahşap bir evin silik fotoğrafı da asılıydı. Bu fotoğraf 40 yıl önce Yapış Holding'in küçük bir müteahhitlik şirketi olarak kurulduğu kiralık evi gösteriyordu. Pantolonuyla ceketinin kırışıklıklarını eliyle düzeltirken gözü kapının aralığından salondaki büyük aynaya takıldı Cahit'in. Nüket, izlenildiğinden habersiz bir koltuğun ucuna oturmuş, diliyle ıslattığı mendiliyle eteğinin ucundaki belirsiz bir lekeyi temizlemeye çalışıyordu. Genç kadının aynadan yansıyan görünümündeki hesaplı olmayan kışkırtıcılığın duygularını yeniden harekete geçirdiğini hayretle fark etti. Kendisini güçlükle tuttu. Tam o sırada "Sorumu yanıtlamadın," diye seslendi içeriden Nüket. "Akşam bana gelmeyeceksin, değil mi?" Çalışma masasının üzerindeki kristal sigaradan aldığı sigarayı dudakların arasına özenle yerleştirirken "Haksızlık etme," dedi Cahit. "Yengemin ne canavar olduğunu sen de biliyorsun. Döndüğünü bu sabah o haber verdi. Aramızda bir şeyler olduğundan kuşkulanıyor. Eminim biliyor demiyorum çünkü o zaman başıma yıldırımlardan çok yağdırırdı." Nüket çantasından çıkardığı küçük deri makyaj kutusunun aynasında tuvaletini tazeliyordu. Dudaklarına ruj sürerken konuştuğu için sesi tarazlandı. "Yıldırım yağdırır da ne olur? Onun nasıl bir insan olduğunu bilmezmiş gibi davranma. Yengemin çok katı ilkeleri vardır ve o ilkelere aykırı hareket edenlere karşı acımasızdır. Yani, bu şirketi yengemin adına yönettiğimi biliyorsun. Ben senin gibi kendi başına hareket edebilecek durumda değilim." Nüket, makyajını yarım yamalak yenilemiş olarak kapıda göründü. "Ne tuhaf," dedi. "Ben de rahmetli kocamın sayesinde ortağım bu şirkete. Yani, ilişkimizi öğrenirse yengen seni kapının önüne mi koyar?" "Ondan her şey beklenir." Nüket dalgınca masaya yaklaştı ve kendisine bir sigara yaktı. Masanın önündeki koltuklardan birine ilişti. "Benimle açık konuşmuyorsun. Ne demek istiyorsun?" "Kendini bana bağlamaktan korkuyorsun sen." Cahit gözlerini kaçırmaya çalışarak, "İsteseydin seninle evlenirdim," dedi. "Biliyorsun. Sorun bu değil. Ben seninle evlenerek kendimi gülünç duruma düşürmek istemem. Bir koca yetti de arttı bana. Sorun şu, ilişkimiz yeni bir şey değil. Değişen ne o halde?" "Değişen yengemin bana ilişkin planları. Ciddi ciddi beni evlendirmek istiyor artık." Nüket başını tavanın belirsiz bir yerine dikmişti. Tartışmak istemiyordu. Cahit bundan yararlanıp konuyu değiştirmeye çalıştı. "Mardin'den ne haber?" dedi. "Ne zaman geliyor birader hazretleri?" onunla alay etmeye hakkın yok. Çok idealist, keşke ben de biraz idealist olsaydım. Keşke öyle olsaydın. Ama bak, senden çok özel bir ricam olacak, İlhan'la ilgili. Cahit hoşnut gülümsedi. Biliyorsun, bizim şantiyelerden herhangi birinde hemen çalışmaya başlayabilir. Hatta İstanbul'da bile iş verebilirim ona. Bunu istemediğini daha önce de söylemiştim. O çok onurlu bir çocuktur. Yani benim gibi değil, öyle mi? Konumlarımız çok farklı, lütfen saçmalama. Ama sen de benim yengeme karşı çıkmamı yeğlerdin.
Ayrım sonu.